Merhabalar değerli dostlar. Kur'an Dostları programında birlikteliğimiz başladı. Programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. İnşallah bugünkü programımızda gene gönüllerimize inşirah veren hoş bir sohbette birlikteliğimiz devam edecek. Programımızın hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını da temenni ederek Kur'an sofrasındaki birlikteliğimizi Kur'an tilavetiyle başlatacağız. Süleymaniye Camii İmam Hatibi Hafız Ekrem Nalbant hocamızı birlikte dinleyeceğiz. Hemen sonrasında muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Peygamberimiz Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın o muhteşem ahlakını, kanaat, tevekkül ve istinasını muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleminden inşallah gönlünden sizlere aktaracağız. Birlikteliğimiz Kur'an tilavetiyle başlıyor. Vakit Kur'an vakti. Lütfen Kur'an'a buyurunuz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبَّهُمْ أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل Cebrail. İnnel hasenati yuhibnes seyyiat. İnnel hasenati yuhibnes seyyiat. Zalike zikra lizzakirin. Vasbir fe in الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم.
Cenab-ı Hak okunan ayet-i kerimelerin muhtevasından hisseler alabilmeyi nasip eylesin, geçmişlerimize ve bizlere rahmet ve merhamet eylesin. Değerli dostlar, Süleymaniye Camii'nden Hafız Ekrem Nalbant hocamızın Kur'an tilavetini dinledik. Cenab-ı Hak istikamet üzere olan "Festaqim kema umirt" emrolunduğun gibi dosdoğru ol emrince dost doğru olabilen o bahtiyar kullardan olabilmeyi de bizlere ihsan ve ikram eylesin. Değerli dostlar, bugün muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Peygamberimiz Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın o muhteşem ahlakından kanaat, tevekkül ve istinasını sizlerle inşallah paylaşacağız. Değerli dostlar, İnsanoğlunu yaratan, rızıklandıran, insana ihtiyaç duyduğu, maddi manevi her türlü nimetleri bahşeden Cenab-ı Hak'tır. Rabbi, bütün yarattıkları gibi insanın da rızkını tekeffül etmiştir. İnsanın da rızkına vekil olmuştur. Ankebut suresi 60. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyurmakta: Bismillahirrahmanirrahim. Ve keeyyin min dabbetin la tahmilu rizqaha Allahu yerzukuha ve iyyakum ve huves-semiul alim. Nice canlı var ki rızkını yanında taşımıyor. Rızkını kendisi temin edemiyor. Onlara da size de rızık veren Allah'tır. O her şeyi işitir ve bilir. Mesela bebekler kendi rızıklarını kendileri elde edemiyor. Allah onlara anneleri vesilesiyle rızık veriyor. Hasta ve yavru hayvanatın da keza rızıkları önlerine geliyor. Hasılı her canlının rızkı Allah'a aittir. Bu hakikatlere rağmen insan, üryan olarak geldiği ve bir kefene sarılıp gittiği bu alemde, sanki rızıksız kalacakmış telaşesiyle bin bir ihtiyaç içinde çırpınır durur. Bu çırpınışın sebebi, nefsin vesveseleri ve fısıltılarıdır. Kaf suresi 16. ayet-i kerime. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Andolsun ki insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız. Kıymetli dostlar, nefs problemini halledemeyen insanın içi bu manada vesveselerle, vehimlerle ve endişelerle doludur. Şeyh Sadi bu hakikati şöyle ifade eder. Yek katre-i hunest sad hezaran endişe. İnsan bir damla kan, bin bir endişe. Bu vesveselere kapılan gafil insan, baki hayatı kazanması için verilen fani ömrünü, fani şeyleri elde etmek için elinden çıkarır. Maddiyat yüzünden birçok nadan ve gafil kişi maneviyatından taviz verir. Bu çok hazin bir aldanıştır. Hatta ahmaklıktır. Zira damlayı elde etmek için deryayı vermek ancak hamakat ile tarif edilebilir. Dünya hayatı insan için bir imtihan mekanıdır. Menfaatine düşkün, nefsinin arzularını yerine getirmeye meyyal, aceleci ve bir de zayıf yaratılışlı olan insan, dünya hayatının fani fakat aldatıcı zevklerine ve keyiflerine kapılarak ahiret yurdunu berbat eder. Değerli dostlar, insanlığı bu vahim hataya karşı ikaz etmek için Cenab-ı Hak kitaplar ve rasuller göndermiştir. Son ilahi kelam olan Kur'an-ı Kerim'in üçte biri ahireti anlatır. İnsanlığı ahireti tercih etmeye, cehennemden korunmaya ve cennet için gerekli uhrevi hazırlığı yapmaya davet eder. Peygamberler ve hak dostları da halleri ve yaşayışlarıyla ahiretin üstünlüğünün canlı şahitleri olmuşlardır. Kimsenin erişemeyeceği bir saltanata ermiş olan Hazreti Süleyman aleyhisselam dahi dünyaya gönül bağlamamıştır. O, Cenab-ı Hakk'a muhtaçlığını hiç unutmamış ve kendisini fakir addetmiştir. Süleyman aleyhisselam, sabahleyin kalkınca fakir ve garip kimselerin yanına gider, büyük bir tevazu ile onlarla oturur, fakir, fakirlere yakışır derdi. Merhum Sami Efendi Hazretleri de pek çok sohbetlerinde şu hakikatten sıkça bahsederdi ki, Neml Suresi 17 ila 18. ayet-i kerimelerde geçen bir kıssadır. Neml aynı zamanda karınca demektir. Sami Efendi Hazretleri'nin sıkça bahsettiği bu kıssa, kendisine Cenab-ı Hak tarafından büyük tasarruf imkanları lütfedilmiş olan Hazreti Süleyman aleyhisselam, cinler, insanlar ve kuşlardan oluşan muhteşem ordusuyla bir mahalden geçiyordu. Orada bir karınca vadisi vardı. Karıncaların reisi Hazreti Süleyman ve ordusunu görünce, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin. Hazreti Süleyman'ın saltanatı çok büyük bir saltanattır. Çiğnenirsiniz. Yuvalarınıza çekilin," dedi. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla hayvanatın lisanını da bilen Hazreti Süleyman aleyhisselam bu sözleri duydu ve faniliği derinden idrak ettiğini gösteren şu cevabı verdi. "Hayır, benim saltanatım geçicidir. Bir kelime-i tevhidin getireceği saadet ve saltanatsa ebedidir. O halde gönülden La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek icap eder." Kıymetli dostlar, kainatın fahri ebedisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de her mevzuda olduğu gibi kanaat, tevekkül ve istiğna hususlarında da en zirve örnektir, en müstesna üsvedir. Kısaca ifade etmek gerekirse, kanaat, Rabbimizden razı olmak. Tevekkül, vekil etmek. Gerekeni yaptıktan sonra neticeyi Allah'a bırakmak. İstina ise bir nevi gönül tokluğu. İşte kainatın fahri ebedisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de her mevzuda olduğu gibi kanaat, tevekkül ve istina hususlarında da en zirve örnektir, en müstesna üsvedir. Hayatı boyunca dünyaya ve dünyalığa hiçbir zaman alaka göstermemiş ve iltifat etmemiştir. Nitekim buyurmuşlardır ki, benim dünya ile bir bağım yok. Benim dünyadaki durumum, bir ağacın altında gölgelenen, sonra da yoluna devam eden bir yolcu gibidir. Kıymetli dostlar, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın maişeti, kifayet miktarını hiç aşmamıştır. Hazreti Ayşe, validemiz, annemiz buyurur ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aile efradı, Medine'ye geldiği günden beri vefat ettiği güne kadar 3 gün arka arkaya buğday ekmeğiyle karnını doyurmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aile efradı, Medine'ye geldiği günden beri vefat ettiği güne kadar 3 gün arka arkaya buğday ekmeğiyle karnını doyurmadı. Dilesek doyabilirdik. Yani bu açlık yokluktan değildi. Gazvelerden bize ganimetler ve benzeri imkanlar gelirdi. Fakat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, mümin kardeşlerini kendine tercih makamında isarda bulunurdu. Böylece elimize geçeni bu şuur ve idrak ile hemen infak ederdik. Allah Resulü'nün ikram etmekten ve tevzi etmekten aldığı lezzet kendisine açlığını unuttururdu. Hazreti Peygamberimiz, Efendimizin mübarek vücuduna iz yapan bir hasır üzerinde yattığını görüp, gözyaşı döken ve Kisra'ların, Kayserlerin sahip olduğu imkanları hatırlatan Hazreti Ömer'e, o sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap vermişti. Ya Ömer, Kisra ve Kayser, dünya nimetlerinden zevklerini alsınlar, safa sürsünler. Ahiret nimeti bize yeter. Değerli Kur'an dostları, Risaletten evvel, kimseye muhtaç olmadan, iffetli bir şekilde geçimini sağlayacak, çobanlık ve ticaret gibi faaliyetlerle meşgul olmuş, fakat dünyaya hiç tamah etmemiştir. Hazreti Hatice, validemiz, annemiz, Resulullah'ın ticaret faaliyetinde gösterdiği dürüstlük ve mürüvvetin de dahil olduğu müstesna şahsiyet tezahürlerine hayran olarak Allah Resulüne izdivaç teklifinde bulunmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, karnına taş üstüne taş bağlayacak zor günler geçirse de kanaat ve istinasını hiç bozmamış, buna mukabil eline bol nimetler geçtiğinde derhal fukaraya, talebelere ve kalbini İslam'a ısındırmak istediklerine dağıtmıştı. Vefatı esnasında elinde bulunan birkaç dinarı hemen dağıtmasını Hazreti Ayşe validemize tembih etmişti. Hastalık günlerinin hüzün ve telaşesinde muhterem validemizin bunu ihmal ettiğini öğrenince derhal müdahale etmiş ve o birkaç dinarı hemen tasadduk etmiş ve huzura kavuşmuştu. Ashabına da dünyada hiç kimseye muhtaç olmamak için çalışıp helalinden kazanmayı telkin buyurdu. Buhari'de geçen bir hadis-i şeriftir. Herhangi birinizin iplerini alıp dağa gitmesi ve sırtına bir bağ odun yüklenip onu satması, Allah'ın bu sebeple onun şerefini koruması, verseler de vermeseler de insanlardan bir şeyler dilenmesinden daha hayırlıdır. Kıymetli dostlar, dinimiz karakter ve şahsiyete büyük ehemmiyet vermiştir. Bir müminin ihtiyacını kendisi gibi fanilere açıp, yüz suyu dökerek dilenmesi, iman şahsiyetine yakışmaz. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Cebrail bana geldi, şöyle dedi. Ya Muhammed, istediğin kadar yaşa, sonunda mutlaka öleceksin. İstediğini sev, sonunda mutlaka ayrılacaksın. İstediğin şeyle amel et, sonunda onun karşılığını elde edeceksin. İyi bil ki, müminin şerefi geceleri kaim olmasında, izzeti ise insanlardan müstağni kalmasındadır. Burada şu hakikati de ifade etmek icap eder. Dinimiz mahrumlara, müstağni ol, Allah'tan başkasından bir şey isteme telkininde bulunurken, imkan sahiplerine de mahrum gönülleri ara, bul emrini vermektedir. Zira Bakara suresi 273. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. لِلْفُقَرَاءِ الَّذ۪ينَ اُحْصِرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَض۪يعُونَ ضَرْبًا ف۪ي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِس۪يمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ اِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَل۪يمٌ Sadakallahu'l-Azim. Zekat ve sadakalarınızı kendilerini Allah yoluna adamış, bu sebeple yeryüzünde kazanç için dolaşamayan fakirlere verin. Bilmeyen kimseler, iffetlerinden dolayı onları zengin zanneder. Sen ise onları simalarından tanırsın. تَعْرِفُهُمْ بِس۪يمَاهُمْ Çünkü yüzsüzlük ederek ısrarla insanlardan bir şey istemezler. Hiç şüphesiz ki Allah yaptığınız her hayrı bilir. İşte ölçü budur. Muhtaç tevekkül ve iffetle saklanacak, halini arz etmeyecek. Varlıklı müminse kardeşinin halini simasından anlayıp fark edecek. Şahsiyetini rencide etmeden ona sahip çıkacak. Yani muhtaçların hallerini kimseye arz etmemelerinin istenmesi, müminin tevekkülünü kuvvetlendirmek ve haysiyetini çiğnetmemek içindir. Ancak diğer taraftan Hak Teala müminleri birbirine zimmetlemiştir. Her imkan sahibine sail ve mahrumun hakkını vermesini emretmiştir. Yoksulun istinası, gönül tokluğu, zenginin ihmaline sebebiyet vermeyecek. Zenginin infak arzusu da yoksulu aç gözlüğe itmeyecek. Kıymetli dostlar, programımıza gene Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam edeceğiz. Ankara Kocatepe Camii İmam Hatibi Hafız Nebi Yaşar hocamızı dinleyeceğiz. Hemen sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Vakit Kur'an vakti. Buyurunuz efendim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Men jaa bil hasenati falahu ashru amsalha. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي مماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم وهو الذي جعلكم لكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب. وإنه لغفور رحيم. صدق الله العظيم.
Cenab-ı Hak kabul eylesin. Kocatepe Camii'nden Hafız Nebi Yaşar hocamız tilavet ettiler. En'am suresinden ayet-i kerimeler. Kim iyilikle gelirse artık kendisi için onun, o iyiliğin 10 misli vardır. Kim de kötülükle gelirse bunun üzerine ancak misliyle cezalandırılır ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Cenab-ı Hak bizleri kendine layık kul, Habibine layık ümmet eylesin. Okunan ayet-i kerimelerin muhtevasından hisseler alabilmeyi, Kur'ani bir hayat yaşamayı bizlere ihsan ve ikram eylesin. De ki, şüphesiz benim namazımda, ibadetlerimde, hayatım ve ölümüm de alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Amenna. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor. Dünyaya gönül bağlama ki Hak seni sevsin. İnsanların eline bakma ki halk seni sevsin. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Allah'ın nusretiyle ve getirdiği son ilahi mesajın heyecan ve dinamizmiyle ashabı ve onları takip edecek nesiller tarafından kıtaların ve geniş iklimlerin fethedileceğini biliyordu. Bunları en zor hendek günlerinde dahi müjdelemişti. Ancak bununla beraber gelecek zenginleşmeye karşı da ashabını ikaz ediyordu. Dünya tatlıdır ve manzarası hoştur. Şüphesiz ki Allah, dünyanın idaresini size verecek ve nasıl davranacağınıza, ne gibi işler yapacağınıza bakacaktır. O halde dünyadan sakının. Allah'a yemin ederim ki, sizler için fakirlikten korkmuyorum. Fakat ben, sizden öncekilerin önüne serildiği gibi dünyanın sizin de önünüze serilip onların dünya için yarıştıkları gibi sizin de yarışa girmenizden, dünyanın onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden korkuyorum. Asr-ı saadeti takiben yaşanan fitne hadiseleri de sevgili Peygamberimiz, Efendimizin endişelerinde ne kadar haklı olduğunu göstermiştir. Her hususta vasatı, itidali ölçü gösteren dinimizde, dünyaya layık olduğu kadar ehemmiyet vermeli ve kalbi onunla dünya ile fazlaca meşgul etmekten sakınmalıdır. Ankebut Suresi 64. ayet-i kerimede buyrulur. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوُ وَلَعِبُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
Bu dünya hayatı bir eğlenmeden, bir oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurduna gelince, şüphe yok ki o, hayatın ta kendisidir. Bunu bilmiş olsalardı. Kıymetli dostlar, bu ve benzeri ilahi talimatlara gönül veren gönül ehlinin gözünde dünya bir hiçten ibarettir. Onların yegane arzusu Allah rızasıdır. Yunus Emre'miz ne güzel söyler. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh şöyle der. Arif, ahireti sağ eline, dünyayı sol eline almış, gönlünü de Hakk'a çevirmiştir. Artık hiçbir şey onu Hak'tan başkasıyla meşgul etmez, edemez. Hazreti Mevlana Mesnevisinde şöyle der. Dünya, Allah'tan gafil olmaktır. Yoksa para, kumaş, kadın ve evlat sahibi olmak değildir. Seni oyalayıp Hak'tan gafil kılan ne varsa, senin dünyan odur. Seni oyalayıp Hak'tan gafil kılan ne varsa, senin dünyan odur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı en muazzam istina misalleri vermişler, sergilemişlerdir. Ensar, mallarının, tarlalarının ve evlerinin yarısını kardeşleri olan muhacirlere ikram etmiş. Muhacirlerse istina göstererek ancak hizmet mukabili emeklerinin karşılığını kabul etmişlerdir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz, kısa hilafetinde kendisine zorla kabul ettirilen maaşları bıraktığı vasiyetiyle Beytülmal'e iade etmiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh, büyük fetihlerin gerçekleştiği hilafeti devrinde kendi tahsisatını çok cüz'i bir miktarda tutuyordu. Tahsisatını artırması için kendisine telkinlerde bulundular, kabul etmedi. Sonunda kızı Hafsa validemizi ikna için gönderdiler. O ise kızı Hafsa validemize sordu. Kızım, Resulullah'ın yeme içme ve giyimde hali nasıldı? Kifayet miktarı, ancak yetecek kadar ve yetecek derecedeydi. Hazreti Ömer radıyallahu an kızı Hafsa validemizden beklediği bu cevabı alınca tahsisatını niye artırmadığını şöyle izah etti. İki dost, Hazreti Peygamberle Ebu Bekir ve ben aynı yolda giden üç yolcuya benzeriz. Birincimiz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz makamına vardı. Diğeri Ebu Bekir radıyallahu an aynı yoldan giderek birinciye kavuştu. Üçüncü olarak ben de arkadaşlarıma ulaşmak isterim. Eğer fazla yükle gidersem onlara yetişemem. Kızım, yoksa sen bu yolun üçüncüsü olmamı istemez misin? Kızım, yoksa sen bu yolun üçüncüsü olmamı istemez misin? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek izinden giden sultanlar dahi bu kanaat ve istinayı en güzel şekilde göstermişlerdir değerli dostlar. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh hilafete geldiğinde hanımından bütün mücevheratını Beytülmal'e vermesini istemiştir. hanımı bunu kabul ettiği gibi, zevci vefat ettikten sonra mücevherlerini kendisine iade etmek isteyen kardeşlerinin teklifini de reddetmiş, bu fedakarlığı gönülden yaptığını ifade etmişti. Kıymetli dostlar, Osmanlı sultanları, ayare ve ecnebi elçilere azametli görünmek için kaftanlar giyen Osmanlı sultanlarının 1. Ahmet Han gibileri, içlerine keçi kılından fanilalar giyerek dünya nimetlerine karşı kendilerini muhafaza etme gayretinde olurlardı. Her biri muazzam servetler dökerek büyük vakıflar inşa eden, şefkat ve merhametin timsali vakfiyeler bırakan o sultanların çoğu, ilahi kelimetullah için at sırtından inmediler. Bakınız, şu misal istinanın halk arasında dahi nasıl intişar ettiğini göstermesi bakımından çok mühimdir. Fatih devrinde Kadı Efendi'ye bir davacı ve davalı gelmişti. Davacı şöyle bir mesele arz etti. Efendim, bendeniz bu din kardeşimin falan tarlasını satın aldım. Ekin için çift sürerken orada altın dolu bir küpe rastladım. Küpü alıp tarlasını satın aldım, bu kardeşime götürdüm. Buyur, bu küp senindir, al dedim. O da, ben bu tarlayı altı ve üstüyle sattım. Artık bana helal olmaz deyip kabul etmedi. Halbuki toprağın altından bu küpün çıkacağını bilse satmazdı. Kadı Efendi öbür kişiye söz hakkı verdi. O da, durum aynen kardeşimin arz ettiği gibi vaki oldu. Fakat ben ona tarlayı satınca altı ve üstü hepsi dahil düşüncesindeydim. Nasıl üstündeki mahsulde bir hakkım yoksa altındakinde de öyledir dedi. Kadı Efendi bu iki samimi Müslüman arasında hüküm vermekte güçlük çekmedi. Birisinin salih bir oğlu, diğerinin de saliha bir kızı olduğunu öğrenince ikisine aracı oldu. Tarafeynin rızasıyla bu iki gencin nikahlarını kıydı. O bir küp altını da gençlerin düğün ve çeyiz masraflarına harcamalarına hükmetti. Kıymetli dostlar, onlar dünya malının ve imkanlarının ancak ahireti kazanmak için bir malzeme olduğunu idrak etmiş kimselerdi. Bu sebeple ellerinden gelen her imkanla ümmeti Muhammed'in imdadına koşmak en büyük gaye ve gayretleriydi. İkinci Abdülhamid Han, bağlılarından olmayan bir mabeyn katibi, hatıratında sultanın şefkat ve merhametini gösteren şu hadiseyi anlatır. Bir akşamdı. Mabeyn'de nöbetçi olarak ben kalmıştım. Gelen mektup, telgraf, rapor ve tezkerelerin listesini tertiplemiştim. Tam huzura çıkmak üzereyken bir telgraf geldi. İstanbul Laleli Postanesi memurlarından birinin hünkâra çektiği bir telgraftı bu. Biçare memur, o çaresiz memur telgrafında karısının o gece doğum yapacağını ve doğumun da tehlikeli olacağına dair doktorların kendisini ikaz ettiğini, fakat elinde hiçbir imkan bulunmadığını, bu sebeple merhameti şahaneye sığındığını bildiriyordu. Ben de bunu pek kayda değer görmeyerek zatı şahaneye vereceğim listenin içerisine almadım. Ancak huzurda padişah, adeti üzere her şeyi ayrı ayrı gözden geçirdikten sonra ilave etti. Başka bir şey var mı? Kayda değer bir şey yok efendim dediysem de, sultan ısrarla sualini tekrarladı ve sen kayda değer saymadığını da söyle dedi. Bunun üzerine malum telgraftan bahsettim, arza değmeyeceğini düşünerek listeye almadığımı bildirdim. Hüzünlenerek talimat verdi. Hemen getiriniz.
Şaşkın bir vaziyette telgrafı getirdim. Sultan orada yazılanları dikkatle okudu. Ardından düşündüğümün tam aksine hemen saray doktorunu çağırarak bana döndü. Derhal beraberce Laleli'ye gidiniz ve doğum yapacak olan kadıncağıza gerekli müdahaleyi yapınız diye ferman buyurdu. Sultanın bu emri üzerine saray doktoruyla o memurun evine gittik. Vazifemizi yerine getirip hastaneden döndüğümüzde ise vakit sabaha yaklaşmıştı. Saraya girince kapının sesinden bizi fark eden sultan perdeyi araladı ve eliyle "Gelin" diye işaret etti. Odasının ışıkları yanıyordu. Demek ki sultan sabaha kadar ibadet ve dua ile meşgul olmuştu. Hemen huzuruna girdik, neticeyi sordu, olduğu gibi anlattım. "Sultanım, doğum bir hayli müşkil oldu. Ancak mütehassıs doktorların gayretleriyle hasta kurtuldu elhamdülillah. Bir erkek çocuğu dünyaya getirdi, adını da Abdülhamid koydular. Sabaha kadar gözyaşları içinde Zat-ı Âlinizin ömür ve devletlerine dua ettiler," dedim. Bizi ayakta dinleyen milletin merhametli babası olan hünkâr bu durum üzerine rahatlayarak derinden bir "Elhamdülillah" dedi. Sonra paravanın arkasına geçerek iki rekat şükür namazı kıldı. Değerli Kur'an dostları, bunlar İslam medeniyetinin yetiştirdiği merhametli, rakik gönüllü ve hassas insan tipinin mümessilleridir. Bir başka misal olarak 1. Abdülhamid Han'da Özik Kalesi'nin düşman eline geçmesi üzerine büyük bir teessürle "Asker evlatlarım ve masum ahalim parçalandı" diyerek ümmeti Muhammed'in ızdırabını sinesinde duydu, bu acıyla felç geçirdi ve kısa bir süre sonra vefat etti. O padişahlar ki kendilerini Hadimül Harameyn, Mekke ve Medine'nin hizmetkarı addeder. Hatta Harameyn-i Şerife'nin sübürgecisi olduklarına işaret eden bir sorguç taşır ve mübarek beldenin sübürgecilerinin maaşlarını kendi servetlerinden verirlerdi. Ve hiçbir Osmanlı padişahı Medine-i Münevvere'den gelen mektubu tahtında oturarak dinlememiş. Mutlaka ayağa kalkarak kimden gelirse gelsin o mektubun geldiği mekana ihtiram göstermiş, ayakta ve abdestsiz asla karşılamamıştır. Öyle ki Abdülaziz Han bir gün hasta yatağındayken kendisine mektuplar arz ediliyordu. Sıra Medine'den gelen mektuplara gelince yattığı yerde dinlememek için yardımcılarına "Beni kaldırın" dedi ve iki kişinin kollarında doğrularak mektubu ayakta dinledi. Sultanların gönül dünyasının bu kıvamda olduğu İslam toplumunda halkın da maneviyatı çok yüksekti. Kıymetli dostlar, gönülleri terbiye eden dergahlar vasıtasıyla dertliler maddi ve manevi ızdıraplarına derman bulurlar, teselli olurlardı. Üzerinde bir oyuk olan sadaka taşlarına imkan sahipleri kimin eline geçeceğini bilmeksizin para koyarlar, fukara kişiler rencide olmaksızın, hatta aldıkları dahi belli olmaksızın oradan ihtiyaçlarını temin edebilirlerdi. İç alem temizliği ve gönül terbiyesi toplumda izan ve rikkati o derece yükseltmişti ki, bir evde hasta varsa pencereye kırmızı bir saksı konur, bu zarif işaret o sokakta satıcıların ve çocukların gürültü yapmamasına kâfi gelirdi. Edep ve hürmet o dereceye ulaşmıştı ki akıl hastalarına deli denmez, muhterem acizler denilirdi. Sadece insanlara değil, mahlukata da şefkat çok yüksekti. Sokak hayvanları için çeşmelerde yalaklar yapılır, mabetler zarif kuş evleriyle tezyin edilirdi. Bütün bu müstesna misaller, arınmış bir gönlün, Hakk'a yönelmiş, Rabbini anarak huzura kavuşmuş bir kalbin meyvesidir. Kötülükler nefsi emmareden neş'et eder. İnsanın iç alemini kirleten hırs, şehvet, haset, bencillik, garez, cimrilik ve kibir gibi hastalıklar, kötü davranışlara, dikenli sözlere, çirkinliklere ve fahşaya sevk eder. İç dünya temizlendikçe, takvaya sarıldıkça ve ilahi kameraların altında olunduğunun idraki kalpte yerleştikçe, duygular berraklaşır. Dikenlerin yerine güller açar. Merhamet, af, sabır, hilm ve ihsan gibi cemali sıfatlar tecelli etmeye başlar. Ya Rabbi! Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım! Kalplerimizi dinin üzere sabit kıl. Ya Rabbi! Bizleri nefsani arzuların girdabına kapılmaktan muhafaza eyle. Gönlümüzdeki hissiyatı rızan ile te'lif eyle. O muhteşem Muhammedi ahlaktan, Fahri Kainat Efendimizin ruhani dokusundan hisseler alabilmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Tekrar Kur'an dostları sofrasında buluşana dek sahiplerin sahibine Allah'a emanet olunuz. Allah'a ısmarladık.